Ayrım 23.
Fräulein Salome ile görüşmemi, arkadaşlarının kendi aralarında anlaşıp onu Viyana'ya göndermelerini ve hepsinden öte hasta olanın o değil, benmişim gibi yapmamızın bir kurmaca olduğunu anlatabilseydim. Freud şiddetle başını iki yana salladı. Kesinlikle olmaz. Bu açılma, bu itiraflar tamamen senin yararına olacak. Onun yararına değil. Hayır, hastana gerçekten yardımcı olmak istiyorsan bu yalanla yaşamak zorundasın. Breuer başıyla onu onayladı. Freud'un haklı olduğunu biliyordu. Pekala, elimizde neler var bir bakalım. Ne yapıyoruz? Freud hemen cevap verdi. Bu tür entelektüel egzersizlerden çok hoşlanıyordu. Atılacak adımlar belli. İlki, kendini anlatarak onu meşgul etmek. İkincisi, rolleri değişmek. Üçüncüsü, onun kendisini olduğu gibi anlatmasını sağlamak. Ve temel ilke de şu, güvenini kaybetmemek ve ihanet düşündürecek bir şey yapmaktan kaçınmak. Peki, bir sonraki adım ne olacak? Diyelim ki senin ümitsizliğini paylaştı. Ya sonra? Belki de diye karşılık verdi Breuer. Bir sonraki adıma gerek kalmayacak. Belki içini döktüğü zaman her şey kendiliğinden hallolmuş olacak. Yaşamında böyle bir değişiklik yapmış olması başlı başına yeterli bir adım olacak. Yalnızca içini dökmek o kadar güç veren bir şey değildir Joseph. Öyle olsaydı bir tane bile nörotik katolik olmazdı. Evet, bence de haklısın. Ama belki... Breuer saatine baktı. Şimdilik bu kadar plan yapabiliriz. Garsona işaret edip hesabı istedi. Joseph, bu konuşma bana çok zevk verdi. Görüşmemizin şeklini çok takdir ettiğimi söylemeliyim. Önerilerimi ciddiye aldığını görmek benim için bir şereftir. Aslında Sig, bu konuda çok başarılısın. İkimiz iyi bir takım oluşturuyoruz. Ancak hazırladığımız prosedürün büyük bir takdirle karşılanacağını düşünemiyorum. Böyle Bizans oyunu gibi tedaviyi kaç hasta için yapmamız gerekir? Aslına bakarsan bugün tıbbi tedaviden çok dolap çevirmedeki becerilerimizi sergilediğimizi hissettim. Hasta olarak kimi tercih ederdim biliyor musun? Ötekini, yardım için yalvaran adamı. Yani hastanın içinde hapsolan bilinç dışı bilinci mi demek istiyorsun? Evet diyen Breuer hesap pusulasına bakmadan hiç bakmazdı. Garsona bir florin uzattı. Evet, o zaman her şey çok daha basit olurdu. Biliyor musun Sig, belki de tedavinin asıl hedefi bu olmalı. Yani saklı tutulan bu bilinci bağımsızlığına kavuşturmak, gün ışığında yardım isteyebilmesini sağlamak. Evet, bu çok iyi Joseph. Ama bağımsızlığa kavuşturmak terimini kullanmak doğru olur mu? Ne de olsa onun ayrı bir varlığı yok. O, Müller'in bilinç dışı bir parçası. Biz ise bütünlüğün peşinde değil miyiz? Freud, kendi fikrinden o kadar etkilenmişti ki, cümlesini tekrar ederken yumruğunu yavaşça mermer masaya indirmekten kendini alamadı. Bilincin bütünlüğü. Ah Sig, işte bu. Bu fikir Breuer'i heyecanlandırmıştı. Müthiş bir görüş. Garsona birkaç tane bakır kruzer bıraktıktan sonra birlikte Michael Place'e doğru yürümeye başladılar. Evet, eğer hastam kendisiyle bu parçasını bütünleştirebilirse bu büyük bir başarı olur. Başkasından teselli bulmanın ne kadar doğal olduğunu bir öğrenebilse eminim bu kadarı yeterdi. Kohlmarkt'tan aşağı yürüdüklerinde Graben Caddesi'nin kalabalığına girip orada ayrıldılar. Freud hastaneye gitmek üzere Naglergasse'ye doğru döndü. Breuer ise Stepan Plas'tan geçerek Saint Stepan Kilisesi'nin Roman tarzı kulelerinin altındaki Bakerstrasse No. 7'ye doğru ilerledi. Zig'le yaptığı konuşmadan sonra yarın sabah Nietzsche ile yapacağı görüşme konusunda kendisini daha rahat hissetmişti. Yine de içinde bütün bu ayrıntılı hazırlığın bir yanılsama olduğu, konuşmalarının asıl Nietzsche'nin hazırlıklarına göre yürüyeceği gibi bir his vardı. Nietzsche gerçekten de hazırlanmıştı. Breuer ertesi sabah fizik muayenesini bitirir bitirmez kontrolü Nietzsche ele aldı. "Görüyor musunuz?" diyerek Breuer'e kalın bir defter gösterdi. "Ne kadar düzenli biriyim. Emrinizdekilerden biri Herr Kaufmann dün bana bunu alma kibarlığını gösterdi." Yatağından kalktı. "Odaya bir sandalye daha istedim. Sandalyelere geçip çalışmamıza başlayalım mı?" Breuer, hastanın sesindeki ciddiyet ve otoriteye şaşırmıştı. Önerisine uyup Nietzsche'nin yanındaki sandalyeye oturdu. Her iki sandalyede turuncu alevlerle çıtır çıtır yanan şömineye dönüktü. Breuer, bir süre ısındıktan sonra Nietzsche'yi daha iyi görebilmek için sandalyesini döndürüp Nietzsche'nin de aynı şeyi yapmasını sağladı. "Analiz için ana kategorileri belirleyerek başlayalım," dedi Nietzsche. "Benden yardım istediğinizde dün bahsettiğiniz meselelerin listesini yaptım." Defterini açan Nietzsche, Breuer'in şikayetlerini ayrı ayrı sayfalara nasıl kaydettiğini gösterip yüksek sesle okudu. 1. Genel mutsuzluk. 2. Tuhaf düşüncelere kapılmak. 3. Kendinden nefret etmek. 4. Yaşlanma korkusu. 5. Ölüm korkusu. 6. İntihar eğilimi. Hepsi tamam mı? Nietzsche'nin sesindeki resmiyetten rahatsız olan Breuer, en derin duygularının böylece madde madde listelenmesinden ve bu kadar klinik bir tarzla anlatılmasından hiç hoşlanmamıştı. Ama şimdilik işbirliğiyle karşılık verdi. "Tam olarak diyemeyeceğim. Karıma ilişkin çok ciddi sorunlarım var. Ondan fazlasıyla uzak hissediyorum kendimi. Sanki seçmediğim bir evlilik ve hayatın tuzağına düşmüş gibiyim. Sizce bunu bir mi yoksa iki problem olarak mı ilave edelim? Sizin birim tanımınıza bağlı. Evet, bu bir mesele gerçekten. Bu maddeler aynı mantık düzeyine girmiyorlar. Bazıları sonuç, bazıları ise sebep." Nietzsche notlarını karıştırdı. "Örneğin, mutsuzluk, bu tuhaf düşüncelerden kaynaklanan bir sonuç olabilir. Ya da intihar eylemi, ölüm korkularının sebebi veya sonucu olabilir." Breuer'in rahatsızlığı arttı. Bu rol değişiminin gidişatından hoşlanmamıştı. "Bunları böyle listelememize gerek var mıydı? Bu liste fikri nedense beni huzursuz ediyor." Nietzsche sıkıntılı görünüyordu. Kendinden emin görünen o havasının çok hassas olduğu belliydi. Breuer'den gelen ufacık bir itirazla bütün tavırları değişti. Yatıştırıcı bir ses tonuyla karşılık verdi. "Şikayetlerin bazılarına öncelik vererek daha sistematik ilerleyebileceğimizi düşünmüştüm. Yine de samimi olmak gerekirse en temel problem şu anda diyelim ki ölüm korkusu. İle mi yoksa en temel olmayan yani en alt türevlerden biri, şimdilik diyelim ki tuhaf düşüncelere kapılmak ile mi başlayacağımıza karar verebilmiş değilim. Ya da klinik açıdan en acil olanı veya yaşam tehlikesi içerenini." Diyelim ki intihar eğilimini mi öne alalım? Bilemiyorum. Yoksa en çok sıkıntı vereninden, günlük yaşamınızda sizi en huzursuz edeninden, diyelim ki kendinden nefretten mi başlayalım? Breuer'in rahatsızlığı artmaya devam ediyordu. Bunun iyi bir yaklaşım olduğundan hiç de emin değilim. Ama bunları sizin kendi tıbbi yöntemlerinize dayanarak hazırladım, diye karşılık verdi Nietzsche. Hatırlayabildiğim kadarıyla siz benden kendi durumum hakkında genel olarak konuşmamı istemiştiniz. Sonra problemlerimin bir listesini yaptınız ve sistematik olarak hem de çok sistematik olarak ilerleyerek her birini sırasıyla incelediniz. Bu doğru değil mi? Evet, tıbbi muayenelerimi böyle yaptığım doğru. O halde Doktor Breuer, şimdi neden böyle bir yaklaşıma direniyorsunuz? Bana bir alternatif önerebilir misiniz? Breuer başını iki yana salladı. Meseleyi bu şekilde koyduğunuz zaman sizin önerdiğiniz prosedüre uymak zorunda kalıyorum. Ne var ki hayatımın en gizli duygularını böyle düzenli kategorilere sokarak konuşmak bana yapmacık ve zorlama gibi geliyor. Bu problemlerin hepsi benim zihnimde birbirinden ayrılamaz biçimde düğümlenmiş durumda. Ayrıca listeniz öyle soğuk bir liste ki. Bunlar ise hassas, incinebilir şeyler. Sırt ağrısı ya da cilt kaşıntısı gibi kolayca anlatılabilecek konular değil. Beceriksizlikle duygusuz olmayı birbirine karıştırmayın Doktor Breuer. Hatırlarsanız benim tek başına yaşayan bir insan olduğum konusunda sizi daha önce uyarmıştım. Rahat ve sıcak ilişkilere alışkın biri değilim. Defterini kapatan Nietzsche bir süre pencereden dışarıya baktı. Başka bir yaklaşım deneyeyim. Dün uygulayacağımız prosedürü birlikte bulacağımızı söylediğinizi hatırlıyorum. Söyler misiniz Doktor Breuer? Bu konuda bizim faydalanabileceğimiz benzer bir tecrübeniz olmuş muydu? Benzer tecrübe mi dediniz? Tıp tarihinde sizin ve benim yaptığımızı daha önce hiç kimse yapmamıştır. Buna ne ad verilebileceğini bile bilmiyorum. Belki ümitsizlik terapisi ya da felsefe terapisi ya da henüz uydurulmamış bir ad olabilir. Doktorların bazı psikolojik rahatsızlıkları tedavi etmek durumunda kaldıkları bir gerçek. Örneğin, beyin hummasından kaynaklanan hezeyanlar, beyin sifilisi sonucu paranoya ya da kurşun zehirlenmesinin yol açtığı psikozlar gibi fiziksel kaynaklı hastalıklar. Ayrıca psikolojik durumları yüzünden sağlık durumları ya da yaşamları tehdit altında olan hastalar. Örneğin ciddi ölçüde melankoli ya da mani. Yaşamın tehdit altında olması dediniz. Nasıl yani? Melankolikler ölüm orucuna girerler ya da intihar edebilirler. Manikler ise genellikle kendilerini öldüresiye yorarlar. Nietzsche karşılık vermeden sessizce oturup ateşe bakıyordu. Ama tabii ki diye devam etti Breuer. Bunların şu anda benim içinde bulunduğum durumla ilgisi yok. Ve bu gibi durumların tedavisi felsefi ya da psikolojik yaklaşımla değil, fiziksel yöntemlerle yapılır. Örneğin elektrik tedavisi, banyolar, ilaçlar, zorunlu istirahat vesaire gibi. Akıl dışı korkuları olan hastalar için ara sıra bazı psikolojik yöntemler geliştirerek onları sakinleştirmeye çalışırız. Geçenlerde dışarı çıkmaya korkan yaşlı bir hanım hastam olmuştu. Aylarca odasından dışarı çıkamamış. Bütün yaptığım güvenini kazanana kadar onunla konuşmak oldu. Sonra onu görmeye her gittiğimde elini tutuyor ve güven duygusunu artırarak onu odasından her gün daha fazla uzağa götürüyordum. Ama bu sağduyuya dayalı bir doğaçlamaydı. Yani bir çocuğu eğitmek gibi bir şey. Böyle bir işi yapmak için doktor olmak gerekmez. Tüm bunlar bizden çok uzak konular gibi görünüyor dedi Nietzsche. Daha alakalı bir şey yok mu? Tabii. Bugünlerde bir de fiziksel semptomları yüzünden doktorlara giden hastalar var. Felç, konuşma bozuklukları veya bir ölçüde körlük ya da sağırlık gibi. Ki bunların hepsinin de sebebi psikolojik bir çatışmada yatıyor. Bu duruma biz histeri diyoruz. Rahmin Yunanca karşılığı olan hysterus'tan türemiş. Nietzsche, Yunanca'dan tercüme yapmasına gerek olmadığını söylemek ister gibi hızlı hızlı başını salladı. Onun filoloji profesörlüğü yapmış olduğunu hatırlayan Breuer devam etti. Bu semptomlara gezici bir rahmin neden olduğunu düşünürdük. Tabii bu anatomik olarak çok mantıksız. Erkeklerdeki hastalığı nasıl açıklıyorlardı? Hala anlayamadığımız nedenlerle bu bir kadın hastalığı diyebiliriz. Erkeklerde histeri vakasına rastlandığına dair henüz bir kayıt yok. Ben her zaman histerinin filozofların da ilgisini çekecek bir hastalık olduğunu düşünmüşümdür. Belki de histeri semptomlarının anatomik zemine oturtulamamasının sebebini doktorlar değil filozoflar açıklayabilir. Ne demek istiyorsunuz? Breuer kendini şimdi daha rahat hissediyordu. İlgili bir öğrenciye tıp konularında bilgi vermek onun kendini rahat hissettiği ve yabancı olmadığı bir roldü. Buna bir örnek verebilirim. Sinirsel bir rahatsızlıktan kaynaklanması imkansız nedenlerle bazı hastalarımın ellerinin uyuştuğunu gördüm. Bunlara eldiven anestezisi diyoruz. Sanki bileklerine anestetik bir bant sarılıymış gibi bilek kısmının altında kalan bölgede hiçbir his duyulmuyor. Ve bu sinir sistemiyle uyuşmuyor öyle mi? Diye sordu Nietzsche. Doğru, sinirsel desteğin çalışma şekli buna uymuyor. Ele destek veren 3 farklı sinir vardır. Radyal, ulnar ve medyan. Bunların her biri beyindeki ayrı bir yerden gelir. Yani parmakların yarısı bu sinirlerden biriyle, diğer yarısı başka bir sinirle desteklenir. Ama hasta bunu bilmez. Hasta adeta elinin tamamının tek bir sinirden, el sinirinden destek aldığını zannederek hayal gücüyle buna uygun bir bozukluk yaratır. Müthiş! Nietzsche defterini açıp birkaç kelime yazdı. Diyelim ki, İnsan anatomisinde uzman olmuş bir kadının histerisi var. Bu kadının yaşadığı hastalık anatomik açıdan uygun mu olur? Emin değilim. Histeri anatomik değil, kavramsal bir hastalık. Histerinin sinirlere anatomik bir zarar vermediğine dair kanıtlar var. Aslına bakarsanız bu hastalar hipnozla uyutulduğunda semptomlar birkaç dakikada kayboluyor. O halde hipnoz şu anda uygulanan tedavi yöntemi oluyor. Hayır, maalesef hipnoz tıp çevrelerinde pek tutulmuyor. En azından Viyana'da öyle. Bunun sebeplerinin başında kötü bir şöhreti olması geliyor. Çünkü eski hipnozcuların çoğu hiçbir tıp eğitimi almamış şarlatanlarmış. Dahası hipnozun kalıcı bir etkisi yok. Ama bu kadar bile işe yaraması hastalığın psikolojik kökenli olduğunu kanıtlamaya yetebilir. Siz kendiniz diye sordu Nietzsche. Hastalarınıza bu yöntemi uyguladınız mı? Birkaç kere. Çok yoğun bir şekilde ilgilendiğim bir hastamda bunu uyguladım. Bu vakayı size zaten anlatmam gerekiyor. Bu tedaviyi bana da uygulamanız için değil. Listenizdeki maddeler üzerinde çalışmaya başlamamız için anlatacağım tabii. Herhalde 2 numaralı maddeydi. Nietzsche defterini açıp yüksek sesle okudu. Tuhaf düşüncelere kapılmak. Anlamıyorum. Neden tuhaf? Bunun hisleriyle ilgisi ne? Açıklayayım. İlki bunlara tuhaf diyorum çünkü olmayan bir yerden gelip zihnimi işgal ediyor. Bunları düşünmek istemiyorum ama kovduğumda hemen uçup gitmelerine rağmen kısa bir süre sonra tekrar gelip sinsice beynime nüfuz ediyorlar. Bu düşünceler ne tür mü? Şey, bunlar güzel bir kadınla ilgili. Histeri tedavisi yaptığım bir hastamla ilgili. Size bütün hikayeyi en baştan anlatayım mı? Hiç de meraklı görünmeyen Nietzsche, Breuer'in sorusundan biraz rahatsız olmuştu. Genellikle yalnızca konuyu anlamama yetecek kadarını anlatmanızı önereceğim. Kendinizi utandıracak ya da küçük düşürecek bir şeye girmemenizi rica ediyorum. Bunun en ufak bir faydası olmaz. Nietzsche ketum bir insandı. Breuer bunu biliyordu. Ama onun kendisinden de ketum olmasını isteyebileceği hiç aklına gelmemişti. Breuer bu konuda bir karar vermesi gerektiğini fark etti. Mümkün olduğu kadar açık bir şekilde her şeyini anlatacaktı. Ancak o zaman Nietzsche, insanların birbirine karşı açık ve dürüst olmasında bir kötülük olmadığını görebilirdi. Haklı olabilirsiniz. Ama duygularımın ne kadar derinine inersem o kadar rahatlayabileceğime inanıyorum. Nietzsche gerildi ama başıyla devam etmesini işaret etti. Hikaye, 2 yıl önce hastalarımdan birinin bana gelerek kızının tıbbi tedavisini üstlenmemi rica etmesiyle başladı. Kadının kimliğini saklayabilmek için ona Anna O diyeceğim. Ama bu takma ad yönteminizi bana zaten anlatmıştınız. Demek ki gerçek ad ve soyadının baş harfleri B, P. Breuer gülümserken şöyle düşünüyordu. Bu adam da Sig gibi. Hiçbir şeyi unutmuyor. Ve Berta'nın hastalığının ayrıntılarını anlatarak devam etti. Ayrıca Anna O'nun 21 yaşında olağanüstü zeki, iyi eğitimli ve insanın aklını başından alacak kadar güzel bir kadın olduğunu bilmeniz de önemli. Hızla yaşlanan 40 yaşındaki bir adama taze hava getiren bir esinti. Daha doğrusu bir siklon. Tarif ettiğim kadın türünü bilir misiniz? Nietzsche soruyu duymazlıktan geldi. Ve onun doktoru oldunuz. Evet, onun doktoru olmayı kabul ettim ve asla güvenine ihanet etmedim. Size çıkaracağım bütün günahlarım yalnızca düşünce ve fantezilerden oluşuyor. Hiçbiri gerçekleşmiş eylemler değil. İlk önce uyguladığım psikolojik tedavi üzerinde durayım. Onunla her gün görüşüyorduk. Her görüşmemizde hafif bir trans haline geçiyor ya da onun deyimiyle son 24 saatteki bütün huzursuz düşünce ve olayları boşaltıyordu. Baca temizleme adını taktığı bu işlem bir sonraki 24 saatte onun gerçekten rahat olmasını sağlıyor ama histeri semptomlarına faydalı olmuyordu. Sonra bir gün tesadüfen başarılı bir tedavi yöntemi çıktı karşıma.